Ayrım 17. Neden dedim. Bir yetimhane neden yıkılır? Açılış gününü babanın arkasına oturuşumu anımsadım. Rüzgar kalpağını uçurmuş, herkes gülmüş, konuşması bitince de ayağa kalkıp onu alkışlamışlardı. Şimdi ise beni enkaz yığınıydı demek. Babanın harcadığı onca para, projeler için ter döktüğü uykusuz geceler, her tuğlanın, her kirişin, her kiremidin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini denetlemek için inşaat alanına yapılan bütün o ziyaretler. Yan binalarla birlikte yıkıldı dedi Rahimhan. O yetimhanenin yıkıntıları arasında dolaşıp canlı aramanın nasıl bir şey olduğunu bilmek istemezsin Emircan. Çocukların parçalanmış bedenleri. Evet, Taliban ilk geldiğinde onları birer kahraman olarak karşıladık. Sonunda barış dediniz. Evet, umut hiç tükenmiyor. Nihayet barış dedik. Ama ya bedeli, güçlü bir öksürük nöbeti Rahimhan'ın zayıf bedenini öne arkaya salladı. Mendille tükürünce mendil kıpkırmızı kesildi. İşte o an aklıma yine basmakalıp değişlerden biri geldi. Odada bizimle birlikte soluk alıp veren, terleyen bir şey daha vardı. Geçmiş. Nasılsın diye sordum. Demek istediğim gerçekten nasılsın? İşin doğrusu ölüyorum dedi hırıltılı bir sesle. Yeniden öksürmeye başladı. Mendil bir kez daha kanlandı. Ağzını sildi, terli alnını yeniyle buruladı. Bana çabucak bir göz attı. Başını sallayınca yüzümdeki yeni soruyu okuduğunu anladım. Fazla değil, dedi soluk soluğa. Ne kadar? Omuzlarını silkti, yeniden öksürdü. Bu yazın sonunu görebileceğimi sanmıyorum, dedi. İzin ver de seni evime götüreyim. Sana iyi bir doktor bulurum. Habire yeni tedavi yöntemleri buluyorlar. Yeni ilaçlar, deneysel tedaviler var. Bunlardan birini deneyebiliriz. Boşa konuşuyordum, farkındaydım. Ama ağlamaktan iyiydi ki sonunda onu da yapacağım kesindi. Öksürür gibi güldü. Ön dişlerinin eksik olduğunu gördüm. Duyduğum en bitkin gülüştü. Gördüğüm kadarıyla Amerika'nın böylesini büyük yapan iyimserliğini sana da aşılamayı başarmış. Bu harika. Biz Afganlar hep aşırı üzünlüyüzdür, değil mi? Bazen gamkâriye öyle bir gömülürüz ki kendimize acımaktan boğulacak gibi oluruz. Kaybetmeyi, acı çekmeyi, yaşamın gerçeği sayar, hatta gerekli görürüz. Sonra da Zendagi Migzara deriz. Hayat devam ediyor. Ama benim şu anda yaptığım kadere boyun eğmek değil, yalnızca gerçekçi olmak. Burada bir sürü iyi doktora göründüm, hepsinden aynı yanıtı aldım. Onlara güveniyor, inanıyorum. Allah'ın takdiri diye bir şey gerçekten var. Yalnızca yaptıkların ve yapmadıkların vardır dedim. Rahimhan güldü. Tıpkı baban gibi konuştun. Ah, onu öyle çok özlüyorum ki. Ama bu Allah'ın takdiri Emircan. Gerçekten öyle. Durakladı. Ayrıca seni buraya çağırmamın bir nedeni daha vardı. Seni son bir kez görmek istedim. Tamam, ama bir şey daha var. Ne istersen. Siz gittikten sonra yıllarca babanın evinde oturdum biliyorsun. Evet. Orada yalnız değildim. Hasan yanımdaydı. Hasan dedim. Bu adı en son ne zaman telaffuz etmiştim? Suçluluğun epeyce gerilerde kalmış sivri uçlu dikenleri içimi bir kez daha yokladı, acıttı. Bu adı yüksek sesle söylemek bir büyüyü bozmuştu da bütün o dikenler, iğneler içime batmak için özgür kalmıştı sanki. Ansızın Rahimhan'ın küçük dairesindeki hava kalınlaştığı, ısındığı sokağın kokularıyla ağırlaşıverdi. Sana daha önce yazıp haber vermek istedim ama öğrenmek ister misin emin olamadım. Yanıldın mı ne dersin? Gerçek yanıt hayırdı. Yalansa evet. İkisinin ortasında karar kıldım. Bilmiyorum. Mendiline bir parça kan daha tükürdü. Tükürmek için başını eğince kafasındaki kabuk bağlamış yaraları gördüm. Seni buraya çağırdım çünkü senden bir şey isteyeceğim. Benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Ama bunu yapmadan önce sana Hasan'ı anlatmak istiyorum. Anlıyor musun? Evet diye mırıldandım. Onu anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Dinleyecek misin? Başımı evet anlamında salladım. Rahimhan çayından birkaç yudum aldı, başını duvara dayadı ve anlatmaya başladı. 1986'da Hasan'ı bulmak için Hazaracat'a gitmemin pek çok nedeni vardı. Birincisi de Allah beni affetsin, yalnızlığa artık dayanamamamdı. Arkadaşlarımın, akrabalarımın çoğu artık ya öldürülmüş ya da ülkeden kaçıp Pakistan'a, İran'a sığınmıştı. Kabil'de bütün yaşamımı geçirdiğim kentte hiç kimsem kalmamış gibiydi. Herkes kayıplara karışmıştı. Kartehparvan bölgesinde eskiden kavun karpuz satıcılarının toplaştığı yer anımsıyor musun? Geziniyor, tek bir tanıdığa rastlamıyordum. Selamlaşacak, oturup çay içecek, dertleşecek tek bir Allah kulu yoktu. Yalnızca sokaklarda devriye gezen Rusya askerleri. Böylece sonunda hiç sokağa çıkmaz oldum. Günlerimi babanın evinde, üst kattaki çalışma odasında geçirmeye başladım. Annenin kitaplarını okuyor, haberleri dinliyor, televizyondaki komünist propagandayı izliyordum. Sonra namazımı kılar, bir şeyler pişirip yer, yine kitaplara dönerdim. Duamı ettikten sonra da yatardım. Sabah kalkar, namaz kılar, tekrar okumaya koyulurdum. Romatizmam azdıkça ev işleriyle başa çıkamaz oldum. Dizlerim, sırtım sürekli ağrıyordu. Sabah kalkınca eklemlerimi açmak, yumuşatmak en az bir saatimi alıyordu. Hele kışları. Babanın evinin çürümesini istemiyordum. Orada hepimizin öyle güzel anıları vardı ki Emircan. Haksızlıktı bu. Baban o evi kendi eliyle yapmıştı. O eve çok düşkündü. Ayrıca Pakistan'a gittiğimiz gün ona söz vermiştim. Evine bakacaktım. İşin doğrusu elimden geleni de yapıyordum. Gün aşırı ağaçları suluyor, çimleri biçiyor, çiçeklerle ilgileniyor, ufak tefek tamiratlar yapıyordum. Ama o günlerde bile genç bir erkek değildim artık. Belki bir süre daha idare edebilirdim. Ama babanın ölüm haberini alınca işte o zaman o evde korkunç bir yalnızlık hissettim. Katlanılmaz bir boşluk. Böylece bir gün bu ikin deposunu doldurdum. Hazarraca'da yollandım. Baban bana Ali'nin Hasan'la birlikte Bamiyan'ın hemen dışındaki küçük bir köye yerleştiğini söylemişti. Ali'nin orada bir kuzeni olduğunu anımsıyordum. Hasan'ın hala orada olup olmadığını ya da yerini bilen birini bulup bulamayacağımı bilmiyordum tabii. Ne de olsa baba oğul sizin evi terk edeli 11 yıl olmuştu. 1986'da Hasan 22-23 yaşlarında yetişkin bir erkek olmalıydı. Eğer hala sağsa elbette. Şorabi onca genç erkeği kıyarak vatanımıza yaptıklarının cezasını cehennemde çeker inşallah. Neyse ki Allah'ın izniyle Hasan'ı buldum. Hem de hiç uğraşmadan. Bamiyan'da birkaç soru sormam yetti. İnsanlar bana onun köyünü gösterdiler. Köyün adını anımsamıyorum. Bir adı olup olmadığını da. Ama kavurucu bir yaz günü olduğunu çok iyi anımsıyorum. Arabayla iki yanı kavrulmuş çalılar, yamru yumru, kıvrık ağaç gövdeleri ve saman sarısı kurumuş otlar dışında çıplak, delik deşik, tozlu bir yolu tırmandığımı da. Yolun kenarında çürümeye başlamış bir eşekleşi yatıyordu. Sonra bir köşeyi döndüm ve o boş, çıplak aracın ortasında birbirine sokulmuş bir takım toprak evler gördüm. Arkalarında engin gökyüzünden ve tırtıklı dişleri andıran bir dağ sırasından başka bir şey yoktu. Bamiyan'dakiler bana onu kolayca bulacağımı söylemişti. Köyde duvarla çevrili tek ev demişlerdi. Alçak delikli bir toprak duvar minik evi çeviriyordu. Kulübeyi demek daha doğru olur. Sokakta yalın ayak çocuklar koşuşturuyor, ellerinde değnek, yırtık pırtık bir tenis topunu kovalıyorlardı. Ben arabayı duvara yanaştırırken durup bana baktılar. Tahta kapıya vurdum. Sıcaktan mahvolmuş bir çilek tarhıyla, çıplak bir limon ağacı sayılmazsa kıraç denebilecek küçük bir bahçeye girdim. Köşede bir akasya ağacının altında bir tandır vardı. Yanına bir adam çömelmişti. Geniş tahta bir fırın küreğine hamur yerleştiriyor. Hamuru tandırın duvarlarına vuruyordu. Beni görünce elindeki hamuru düşürdü. Elimi öpmeye çalıştı. Onu engelledim. Dur da sana bir bakayım dedim. Bir adım geri çekildi. Boyu çok uzamıştı. Parmak uçlarımda yükselmeme karşın ancak çenesine gelebiliyordum. Bamiyan güneşi derisini sertleştirmiş, anımsadığımdan birkaç ton daha esmerleştirmişti. Ön dişlerinin birkaç tanesi de dökülmüştü. Çenesinde seyrek kıllar vardı. Bunun dışında yine o çekik yeşil gözler, üst dudaktaki belli belirsiz dikiş izi, o yuvarlak yüz, o içten gülümseme. Onu görür görmez sanırdın Emircan. Bundan eminim. İçeriye girdik. Genç, açık tenli bir kadın odanın bir köşesinde oturmuş hal dikiyordu. Hamileliği belirgindi. Bu benim karım Rahimhan dedi Hasan gururla. Adı Ferzanecan. Utangaç, son derece saygılı, zarif bir kadındı. Konuşurken sesi bir fısıltıdan farksızdı. O güzelim kestane rengi gözlerini kaldırıp da yüzüme bakamıyordu. Ama Hasan'a bakışlarını gören biri onun arkadaki tahtta oturan birine baktığını sanırdı. Bebek ne zaman doğacak dedim. Hepimiz kerpiç odaya yerleşince odada hiçbir şey yoktu. Yalnızca yıpranmış bir kilim, birkaç tencere, bir çift döşek, bir de fener. Bu kış inşallah dedi Hasan. Oğlan olsun diye dua ediyorum. Babamın adını devam ettirmesi için. Ali'den söz etmişken o nerede? Hasan bakışlarını kaçırdı. Ali ile kuzeninin bu evin sahibi 2 yıl önce Bamiyan'ın hemen dışında bir kara mayınına basıp öldüklerini söyledi. Bir mayın. Afganistan'da bundan daha yaygın bir ölüm nedeni var mı Emircan? Aynı anda neden bilmem aklımdan çılgınca bir düşünce geçti. Ali'nin sağ bacağı yani aksak olan sonunda ona ihanet etmişti. Mayına basan ayak oydu. Bundan kesin kes emindim. Ali'nin ölümü beni derinden sarsmıştı. Babanla birlikte büyüdük biliyorsun. Ali de kendimi bildiğim bileli bizimleydi. Üçümüz de küçükken Ali'nin çocuk felcine yakalanışını çok iyi anımsıyordum. Az kaldı, ölüyordu. Babam bütün gün evin içinde ağlayarak dolanıp durmuştu. Ferzane bize fasulye, şalgam ve patatesli çorba yaptı. Ellerimizi yıkadık, tandırdan yeni çıkmış nanlarımızı, çorbamızı doğradık. Aylardır yediğim en nefis yemekti. İşte o zaman Hasan'dan Kabil'e benim yanıma taşınmasını istedim. Ona evi artık altından kalkamadığımı anlattım. Ona dolgun bir maaş ödeyeceğimi, Hanımıyla birlikte rahat ettireceğimi söyledim. Bakıştılar, bir şey demediler. Daha sonra Ferzane bize üzüm getirdiğinde Hasan, "Burası artık benim yuvam," dedi. Ferzane ile ikisi kendilerine bir yaşam kurmuşlardı. "Hem Bamiyan'a çok yakınız. Orada bir sürü tanıdığımız var. Beni bağışla Rahimhan, yalvarırım, beni anla." "Elbette," dedim. "Özür dilenecek bir şey yok. Çok iyi anlıyorum." Çaylarımızı yaralamıştık ki Hasan seni sordu. Amerika'da olduğunu, bundan fazlasını da bilmediğimi söyledim. Hasan'ın senin hakkında öğrenmek istediği çok şey vardı. Evlenmiş miydin? Çocukların var mıydı? Boyun ne kadardı? Hala uçurtma uçuruyor, sinemaya gidiyor muydun? Mutlu muydun? Bamiyan'da dost olduğu bir Farsça öğretmeninin ona okuma yazma öğrettiğini anlattı. Sana bir mektup yazsa eline geçmesini sağlar mıydım? Peki mektubunu yanıtlar mıydın? Seni babanla yaptığımız birkaç telefon görüşmesinden tanıdığımı, dolayısıyla bu soruların çoğunun yanıtını bilmediğimi söyledim. O zaman bana babanı sordu. Duyunca da yüzünü ellerinin arasına gömdü, ağlamaya başladı. Gecenin sonuna kadar bir çocuk gibi hışkıra hışkıra ağladı. Gece orada kalmamak için ısrar ettiler. Ferzane benim için katlanan bez bir yatak hazırladı. Gece susarım diye başucuma bir bardak buyu suyu bıraktı. Bütün gece Hasan'la fısıldaştıklarını, Hasan'ın hışkırdığını duydum. Sabah olunca Hasan Ferzane ile karar verdiklerini bildirdi. Benimle Kabil'e geliyorlardı. "Buraya hiç gelmemeliydim," dedim. "Haklıydın Hasancan. Burada bir zendagi, bir yaşam kurmuşsun. Böylece ortaya çıkıp her şeyi bırakmanı istemekte düşüncesizlik ettim. Asıl bağışlanması gereken benim." "Bırakacak pek bir şeyimiz yok Rahimhan," dedi. Gözleri hala şiş, kanlıydı. "Seninle geliyoruz. Evde sana yardım edeceğiz." "Kesinlikle emin misin?" Başıyla doğruladı. "Ağa efendi benim için ikinci bir babaydı. Allah rahmet eylesin." Eşyalarını birkaç solmuş örtüye sardılar. Uçlarını bağlayıp bohça yaptılar. Bohçaları bu ikin bagajına koyduk. Hasan kapının eşiğinde durdu. Kur'an'ı kaldırdı. Sırayla öptük. Altından geçtik. Sonra Kabil'e doğru yola çıktık. Uzaklaşırken Hasan'ın dönüp evine son bir kez baktığını anımsıyorum. Kabil'e varınca Hasan'ın eve taşımayı niyeti olmadığını öğrendim. "Peki ama bütün odalar boş Hasancan," dedim. "Kimse gelip o odalara yerleşmeyecek ki." Ama kabul etmedi. Bunun bir ihtiram, bir saygı meselesi olduğunu söyledi. Ferzane ile birlikte eşyalarını arka bahçedeki müştemilata, Hasan'ın doğduğu kulübeye taşıdılar. Üst kattaki konuk odalarından birine yerleşmeleri için yalvardım ama Hasan dinlemedi bile. "Emir ağa ne der sonra?" dedi. Savaştan sonra Kabil'e dönüp de eve, onun evine yayıldığımı görünce "ne der?" "Babanın yasına hürmeten 40 gün boyunca siyahlar giydi. Onlardan böyle bir şey istememiş olsam da yemeği, temizliği, kısacası bütün işleri üstlendiler. Hasan bahçedeki çiçeklere bakıyor, suluyor, sararan yaprakları ayıklıyor, yeni gül fidanları dikiyordu. Duvarları boyadı. Yıllardır kimsenin uyumadığı yatak odalarını sildi süpürdü. Kimsenin yıkanmadığı banyoları temizledi. Evli birinin dönüşünü hazırlıyordu sanki. Babanın ektiği mısırların arkasındaki duvarı anımsıyor musun Emircan? Hasan da ona hastalıklı mısır duvarı derdiniz hani. Güz başında bir gece yarısı bir roket duvarın yarısını yıkmıştı. Hasan duvarı kendi elleriyle onardı, tuğlaları tek tek özenle yerleştirdi. O yanımda olmasaydı ne yapardım bilmem. Sonbaharın ortalarında Ferzane düşük yaptı. Bebek kızdı. Hasan bebeğin cansız yüzünü öptü, onu arka bahçeye, yabani güllerin altına gömdük. Küçük tümseyin üzerini servi yapraklarıyla örttük. Bir dua okudum. Ferzane o gün kulübeden hiç çıkmadı. Ağıtlar yaktı. Bir annenin feryatları insanın yüreğini dağılıyor Emircan. Allah'tan bu sesi asla duymamanı dilerim. Duvarların dışında savaş sürüp gidiyordu. Ama üçümüz babanın evinde kendimize ait küçük bir cennet kurmuştuk. 1980'lerin sonunda gözlerim iyice zayıflamıştı. Annenin kitaplarını bana Hasan okuyordu. Holde sobanın karşısında otururduk. Hasan bana Mesnevi'yi ya da Hayyam'ı okur, Ferzane mutfakta yemek pişirirdi. Ve her sabah Hasan yabani güllerin yanındaki o küçük tümseye bir çiçek bırakırdı. 1990'ların başında Ferzane yeniden gebe kaldı. Aynı yıl yaz ortasında gök mavisi burkalı bir kadın sabah erkenden ön kapıyı çaldı. Kapıya gidince ayakta duramayacak kadar güçsüzmüş gibi sağa sola sallandığını gördüm. Ne istediğini sordum ama yanıt vermedi. "Kimsiniz?" dedim. Oracığa araba yolunun ortasına yığılıverdi. Hasan'a seslendim. Birlikte kadını eve, oturma odasına taşıdık. Divana yatırdık, burkasını çıkardık. Altından cılız, kır saçlı, dişsiz, kolları yara bere içinde bir kadın çıktı. Günlerdir hiçbir şey yememiş gibi görünüyordu. Ama en kötüsü yüzüydü. Biri bir bıçakla bu yüzü, Emircan, yüz paramparçaydı. Kesikler uzun, çaprazdı. Kesiklerden biri yanağından saçının dibine kadar uzanıyordu. Geçerken sol gözü de atlamamıştı. Korkunç bir görüntüydü. Nemli bir bezi alnına bastırdım. Gözlerini açtı. Hasan nerede diye fısıldadı. Buradayım dedi Hasan. Kadının elini tuttu, sıktı. Kadının bakışları ona çevrildi. Rüyalarımdaki kadar güzel olup olmadığını görmek için çok uzaklardan geldim. Evet öylesin. Hatta daha da güzelsin. Hasan'ın elini yaralı yanağına bastırdı. Gülümse bana lütfen. Hasan gülümsedi. Yaşlı kadın ağlamaya başladı. İçimden gülümseyerek çıktım biliyor musun? Bunu sana söyleyen oldu mu? Ve ben seni kucaklamadım bile. Allah beni affetsin. Sana bir kez olsun sarılmadım. Sana o barı 1964'te Hasan'ı doğurduktan az sonra gezici kumpanya ile kaçtığı günden bu yana hiçbirimiz görmemiştik. Sen bilmezsin Emir ama gençken dünyalar güzeli bir kadındı. Gamzeli bir gülüşü, erkekleri çıldırtan bir yürüyüşü vardı. Sokakta yanından geçen biri İster erkek olsun isterse kadın durup ona baka kalırdı. Şimdi ise Hasan kadının elini bıraktı fırlayıp gitti. Peşinden koştum ama çok hızlıydı. İkinizin sık sık gittiği tepeyi yerden toz bulutları kaldırarak bir koşuda tırmandığını gördüm. Peşini bıraktım. Bütün gün Sanavabar'la oturdum. Ta ki gökyüzü parlak maviden mora dönünceye kadar. Gece çöktü, ay ışığı bulutları yıkamaya başladı ama Hasan dönmedi. Sanavbar ağlıyor, buraya dönmekle hata ettiğini, bunun gitmekten bile daha büyük bir hata olduğunu söylüyordu. Ama kalması için onu zorladım. Hasan dönecekti biliyordum. Ertesi sabah döndü. Bütün gece gözünü kırpmamış gibi yorgun, bitap görünüyordu. Sanavbar'ın elini iki elinin arasına aldı, isterse ağlayabileceğini ama buna gerek olmadığını söyledi. Artık yuvanda, ailenin yanındasın dedi. Kadının yüzündeki yara izlerine dokundu, saçlarını okşadı. Hasan'la Ferzane ona baktılar. Sağlığına kavuşturdular. Yedirip içirdiler, giysilerini yıkadılar. Ona üst kattaki konuk odalarından birini verdim. Bazen camdan dışarıya, bahçeye bakar, Hasan'la annesinin çömelmiş bir yandan konuşurken bir yandan da domates topladığını ya da bir gül fidanını budadığını görürdüm. Kaybolan yılları telafi etmeye çalışıyorlardı sanırım. Bildiğim kadarıyla annesine bir kez olsun nerede olduğunu ya da neden gittiğini sormadı. O da hiç anlatmadı. Galiba bazı öykülerin anlatılması gerekmiyor. 1990 kışında Hasan'ın oğlunu doğurtan Sanavbar oldu. Henüz kar başlamamıştı ama kış rüzgarları bahçede esiyor, çiçek dallarını eğip yaprakları karıştırıyordu. Sanavbar'ın kucağında yün bir battaniyeye sardığı torunuyla kulübeden çıkışını anımsıyorum. Gri kasvetli göğün altında ışıl ışıl parlayarak durdu. Yaşlar yanaklarından yuvarlanıyor, iğneli buz gibi esinti saçlarını uçuruyordu. Bebeği göğsüne bir daha asla bırakmayacakmış gibi sımsıkı bastırmıştı. Bu kez hayır. Bebeği Hasan'a verdi, o da bana uzattı, minik oğlanın kulağına Ayet-el Kürsi duasını okudum. Adını Sohrab koydular. Hasan'ın Şahname'deki en sevdiği kahramanın adı bilirsin Emircan. Çok güzel bir çocuktu. Şeker gibi tatlı, tıpkı babası gibi sevimli, iyi huylu. Sanavbar'ı o bebekle görmeliydin Emircan. Oğlan onun yaşamının merkezi olmuştu. Ona giysiler dikiyor, tahta parçaları, çaputlar, kurumuş çiçeklerden oyuncaklar yapıyordu. Çocuk ateşlenince bütün gece başını bekler, 3 gün ağzına tek lokma koymazdı. Onu nazardan korumak, kem gözleri boğmak için bir tavada isfant yakardı. Sohrab 2 yaşına geldiğinde babaannesine Sasa demeye başladı. İkisi bir an olsun ayrılmıyordu. Sanavbar oğlan 4 yaşına bastığını görene kadar yaşadı, sonra bir sabah uyanmadı. Yüzü sakin, huzurluydu, artık ölmeye hazır gibi. Onu tepedeki mezarlığa, nar ağacının yakınına gömdük. Son duasını okudum. Hasan için ağır bir kayıptı. Sonradan bulduğum bir şeyi yitirmek her zaman daha zordur. Ama küçük Sohrab için daha yıkıcı oldu. Evin içinde dolanır Sasa'yı arardı. Öte yandan çocukları bilirsin. Öyle çabuk unuturlar ki. 1995 yılındaydık. Şorabi çoktan püskürtülmüştü. Kabil artık Mesut, Rabbani ve müteahhitler arasında paylaşılmaya çalışılıyordu. Hizipler arasında son derece şiddetli çatışmalar sürüyor. Hiç kimse o günü sağ salim atlatıp atlatamayacağını bilmiyordu. Kulaklarımız düşen bombaların ıslığına, makineli tüfeklerin takırtısına alışmıştı. Enkaz kazan, altından ceset çıkartan erkekler artık sıradan görüntülerdi. O günlerde Kabil, Emircan, yeryüzündeki cehennemdi. Neyse ki Allah bize acıdı. Vezir Ekberhan bölgesi büyük saldırıları hedef olmadı. Bizler öteki mahallelere göre daha şanslıydık. Roket saldırılarının az çok hafiflediği, çatışmaların azaldığı günlerde Hasan, Sohrab'ı aslan mercanı görmesi için hayvanat bahçesine ya da sinemaya götürürdü. Ona sapan kullanmayı öğretti. Sohrab, 8'ine bastığında bir sapan uzmanı olup çıkmıştı. Balkonda durur, Bahçenin ta ortasına bir kovanın üzerine yerleştirilmiş olan çam kozalağını vururdu. Hasan ona okumayı yazmayı öğretti. Oğlu onun gibi cahil büyümeyecekti. O küçük çocuğa fena halde bağlanmıştım. Onun ilk adımlarını görmüş, ilk sözcüklerini duymuştum. Sinema parkın oradaki kitapçıdan ona çocuk kitapları alırdım. Orayı da yıktılar. Sohrab kitapları bir solukta okuyup bitirirdi. Bana seni anımsatıyordu. Sen de küçükken tam bir kitap kurduydun Emircan. Bazı geceler ona masal okur, bulmaca sorar, iskambil numaraları öğretirdim. Ah, onu öyle çok özlüyorum ki. Kışları Hasan oğlunu uçurtma avına götürürdü. O eski turnuvaların yerinde yerler esiyordu elbette. Kimse dışarıda fazla uzun kalamıyordu. Ama yine de şurada... Burada tek tük yarışma düzenleniyordu. Hasan, Sohrab'ı omuzlarını alır, birlikte sokak sokak koşup uçurtma kovalarlar, uçurtmaların konduğu ağaçlara tırmanırlardı. Hasan'ın ne kadar iyi bir uçurtma avcısı olduğunu anımsıyorsundur. Hala bir numaraydı. Kış sonunda baba oğul yakaladıkları uçurtmaları ana koridorun duvarlarına asarlardı. Değerli tablolar gibi. 1996'da Taliban yönetimi el koyup çatışmalara son verince nasıl kutladığımızı anlatmıştım. O gece eve gelince Hasan'ı mutfakta radyo dinlerken buldum. Gözleri ciddi, yüzü asıktı. Neyin var dedim, başını salladı. Allah şimdi Hazaraların yardımcısı olsun Rahim Hanefendi dedi. Savaş bitti Hasan dedim. Artık yeniden barış olacak. İnşallah huzura, mutluluğa kavuşacağız. Roket yok, ölüm yok, cenaze yok artık. Ama o radyoyu kapadı, yatmadan önce bir şey isteyip istemediğimi sordu. Birkaç hafta sonra Taliban uçurtma yarışlarını yasakladı. 2 yıl sonra 1998'de Mezar-ı Şerif'teki Hazaraları katletti.